Yeni Türkiye Vizyonu. İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Türkiye Vizyon programına hoş geldiniz. Yapımcı Hidayet Çelik. Konuğumuz, daimi konuğumuz Profesör Doktor Sayın Mazhar Bağlı Hocam. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ediyorum.
Ben Deniz Mustafa Murat Bayram. Hocam kaldığımız yerden devam edelim. Yeni Türkiye hedefinde vatandaşlarımız ne bulacaklar? Daha doğrusu ilerleyen zamanlarda bu vizyonu nasıl açabiliriz?
Şimdi birincisi şu, bir defa dedik geçen hafta hatırlarsanız, bu yeni Türkiye'nin bir temelde kalkınma ile ilgili bir arayışı var gerçekten. Çünkü ülke kalkınmadığı sürece sorunlarını çözme konusunda kabiliyet de kazanmıyor. Bir örnek vereyim. Şimdi 2013 yılında Yunanistan Başbakanı bizim ülkemizi Mart ayında ziyaret etti. Türkiye ile stratejik ortaklık anlaşması yapmak istediğini söyledi ve o zamanki Başbakanımız Tayyip Bey dedi ki bizim sizinle stratejik bir ortaklık yapmamızın bir şartı var. Orada bir PKK kampı vardır. Siz onu kapatırsanız biz bu anlaşmayı yaparız. Dördünde buradaydı, sekizinde kampı kapattı. Niye kapattı adam? 40 yıldır oradadır. Türkiye'nin dostluğunu yeni mi fark etti? Hayır. Veyahut da bu yeni var olan iktidardan korktuğu, çekindiği için mi? Hayır. Türkiye'nin gücünü gördü. Türkiye güçlü olduğu için bunu yaptı. Dolayısıyla yani bizim kalkınmamız, Türkiye'nin kalkınma amacı salt zenginleşeyim değil. Gerçekten bir bölgesel güç olmak ve aynı zamanda da vatandaşlarına müreffeh bir hayat sunmak için zenginleşmeyi, kalkınmayı arzu ediyor. Yani kalkınma bizim ülkemizde şu andaki yeni Türkiye'nin hedefinde salt kişi başına düşen milli gelirle ilgili bir konu değildir. Yani siyasi pek çok bağlantısı da olan önemli bir konudur. Böyle bir kalkınma şeyi var, hedefi var. Yani kişi başına düşen milli gelirin en az 25 bin dolar olmasını hedefliyoruz somut olarak. İki, bir de üstadım, Türkiye kendi hinterlandındaki ülkeler arasında enerjide dışa bağımlılığı en yüksek olan ülkelerden birisidir. %66 civarı, %70 civarında bir bağımlılık var. Hani bu ekonomistler tabii ki en ideal olanı dışa bağımlı olmadan kendi enerjini üretebilmektir. Bu çok mümkün değil ama bir ülkenin idare edilebilir bir düzeyde bir enerji bağımlılığına sahip olması demek %30-35 civarında bir bağımlıysa idare edilebilir bir oran demektir. O halde Türkiye %40 civarında dışarıya olan bağımlılığını ortadan kaldırması gerekiyor.
Evet.
Yeni Türkiye'nin en önemli somut olarak hedeflerinden birisi de enerji bağımlılığını ortadan kaldırmak. Bir diğer somut olarak göreceğimiz şey Türkiye'nin temel problemlerini çözerken halka rağmen halk için bir şeyin olmayacağıdır. Yani açık ve net olarak. Yani halk için ben yapıyorum, halk bilmese de olur, önemli değil diye bir şey yok. Hani çok somut olarak bir takım şeyler söylemek gerekirse, ulaşımda gerçekten önemli bir takım, gerek hızlı tren, gerek hava yolu, gerekse de karayolu ile ilgili çok önemli adımların atıldığı, üretimin belli bir seviyeye çıkarıldığı ve aynı zamanda da dış sermayenin çok rahatlıkla gelebileceği güvenli bir liman olma özelliğini Anadolu'nun korumasını devam edecek bir projeksiyon var bu yeni Türkiye'de. Kolay değil. Yani bir ülkenin, bu kadar tahribata uğramış bir ülkenin pek çok alanda yeniden inşa edilmesini gerçekleştirmek sanıldığı kadar kolay değil.
Hocam mesela dışarıda gelişmiş ülkelerden bahsedecek olursak, Almanya iki dünya savaşı görmüş, Fransa iki dünya savaşı görmüş, İşte Güney Kore, Kore Savaşı hala devam ediyor belki de. Ama bir şeyleri aşabilmişler ve ekonomilerini, sanayilerini ve en önemlisi de bunu yaparken de, bu gelişimi sağlarken de demokrasilerini geliştirerek bir yerlere gelmişler. Peki yeni Türkiye vizyonunda bu demokratik açılımlar sürecek mi?
Tabii ki. Zaten yeni Türkiye'nin temel özelliği yönetimin tam anlamıyla demokratikleşmesidir. İsmen değil. Yani hem ismiyle hem de işlevleriyle. Daha önce sadece ismen vardı. Demokrasi vardı. Hakikaten seçimler oluyordu. Yöneticiyi belirliyorduk ama yöneticinin politika belirleme kabiliyeti yoktu. Bir anekdot anlatayım izniniz olursa.
Estağfurullah.
Biliyorsunuz Türkiye'nin dış politikadaki aslında uzun bir süre elde ettiği en önemli başarılardan birisi de Kıbrıs Barış Harekatı'dır.
74'te.
Barış Harekatı gerçekten Türkiye'nin önemli bir background'u ta Fatih Rüştü Zorlu'ya kadar götürebildiğimiz, adeta deyim yerindeyse aslanın midesinden çıkarıp aldığı bir kazanımdır. Ve Türkiye'nin Barış Harekatı yapması da orada çok önemli bir dönemeç noktasıdır. Fakat Türkiye bunu, bu kazanımını, bu başarısını uluslararası kamuoyu nezdinde ve kendi iç kamuoyu nezdinde bir politik başarıya tahvil edemedi. Tam tersine Kıbrıs meselesi Türkiye'nin dış politikadaki temel yumuşak karnı manivelası haline getirildi. Evet. Ve gerek ambargo uygulanması Türkiye'ye karşı, gerekse pek çok alanda yaptığı çalışmaların Kıbrıs meselesi üzerinden blokaj uygulanmasıyla karşı karşıya kaldı. Niçin? Şunun için üstad. Gerçekten çok ilginç bir biçimde Türkiye'nin kendi politikaları dolayısıyla. Türkiye'nin kendisinin bu meseleyle ilgili üretmiş olduğu politikalara kendisinin muhalefet etmesinden dolayı bu mesele çok ciddi olarak Türkiye'nin sırtında bir kambura, bir yüke dönüşmüş oldu. Oysa Türkiye baştan beri bugün belki anlam planı çerçevesinde kabul ettiğimiz kuralları o zaman kabul etmiş olsaydı ki rahatlıkla mümkündü. Mesele Türkiye'nin sırtında bir yük olmayacaktı. Tam tersine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi başına kurucu bir aktör olmaya başlayacaktı. Ama Türkiye bunu yapmadı. Ömer Bey anekdot şu. Bizim Kültür Bakanımız diyor ki AK Parti ilk iktidara geldiği zamanlarda 2004 yılında biz başbakanlıkta bir toplantıda Kıbrıs meselesiyle ilgili yeni bir vizyon ortaya koyalım, yeni bir politika belirleyelim diye konuşurken, tartışırken oradan bir tane bürokrat bize hafif bıyık altından tebessüm ederek ya kendinizi yormayın, zaten bu konuda devletimizin bir politikası var, onlar uygulanacak, siz boşu boşuna yani burada yormayın kendinizi, burada boşu boşuna herhangi bir proje üretmeyin, devlet zaten bunları uygulayacaktır diyor ki ben ona dedim ki hayır, bundan sonra öyle olmayacak, biz burada politika üreteceğiz ve onlar uygulanacak. Şimdi bu işin tabii hani bunu AK Parti yaptı diye söylemiyorum. Bu işin tabiatı budur. Siyasetçi proje üretir, politika üretir ve onları uygular. İyi sonuçlar elde ederse toplum onu takdir eder, kötü sonuçlar elde ederse toplum onu değiştirir. Ama bizde iktidarlar değişiyordu ama politikalar değişmiyordu. Şimdi bakın terör meselesi veya Kürt meselesi 40 yıldır devam ediyor. Farklı bir uygulama yapan kimse olmuş mu? Hayır. Niye uygulamıyorlar? Niçin farklı bir yol denemeye kalkışmıyoruz? Niçin var olan sorunlarımız için çeşitli çeşitli yolları denemeyi düşünmüyoruz? Bunları çözmek için. Bunları çözmeliyiz ve bunlara yollar bulmalıyız. Yani böyle bir yeni Türkiye aslında hem ismiyle hem işleviyle demokrasiyi sağlayacak. Bir de yeni Türkiye'nin din üzerinden yahut da dine karşı, yani din üzerinden birisine bir baskı uygulamayacak, dine karşı da baskı uygulamayacaktır. Dini alanda tam özgürlük olacak, siyasi ideolojik anlamda tam özgürlük olacak ve insanların kendini ifade etme ve herhangi bir girişimde bulunma konusunda tam özgür bir ülke olacak.
Hocam çok iyi değindiniz. Aslında şöyle bir şey var. Biz bir mozaiyiz. Türkiye bir mozaik, değişik Çerkezi var, Lazı var, Kürdü var, Avazısı var, Alevisi var, Sünnisi var. Biz bu mozaiği hani bir arkeolog gibi düşünürsek, yeni vizyondaki Türkiye'de yeni vizyonunda o mozaiği biraz daha öne çıkartabileceğiz mi, temizleyebileceğiz mi?
Hiç kuşkunuz olmasın. Eski Türkiye biliyorsunuz tek tipleştirici, Hatta öyle bir tektipleştirme paranoyası söz konusuydu ki kılık kıyafetten tutun da giyim kuşama kadar, konuştuğunuz dile kadar, hatta mümkün olsa herkesin aynı numara ayakkabı giymesini isteyecek yani neredeyse. Böyle çok şey gerçekten yani.
O patolojik bir
sıkıntı. Tabii çok patolojik oldu. Bir şey gerçekten. Yani bir makbul vatandaşlık formatı oluşturuyor ve herkesin ona uymasını arzu ediyorlar. Yani bakın mesela pek çok alanda yürütülen çalışmalar buna çok tipik örneklerdir. Herkesin çok bireysel olan bir alan, bireysel zevk alanı dediğimiz musikide bile bir tektipleştirmeyi öngören bir sistemden bahsediyoruz. Yani evet. Türk müziğini yasaklamalarının sebebi böyle bir şey işte. Burada çok ciddi olarak şey var. Yani bir tektipleştirme söz konusudur. O tektipleştirmeyi bertaraf etmek gerekiyor. Ne olacak bertaraf etmek yahut da nasıl bir şey? Şimdi bir defa şunu bilmemiz gerekiyor ki biz gerçekten tam anlamıyla 72 milletten oluşmuş bir siyasal yapıyız. Farklı etnisitelerden, farklı inançlardan, farklı gruplardan müteşekkil bir toplumumuz ki aynı zamanda bir imparatorluk mirasının üzerine oturuyoruz. İmparatorlukların doğasından kaynaklanan bir çeşitliliktir bu. Her imparatorluk doğal olarak içerisinde en az 5-6 tane kavmi barındırır. 5-6 tane farklı coğrafyayı barındırır. Yani imparatorlukların doğası gereği. Her bir yapının oluşturmuş olduğu bu birlikteliğin oluşturmuş olduğu bir rengi vardır. Yani bu coğrafyada her bir kavmin, her bir etnik yapının kendine özgü bir sistemi, bir coğrafyası, bir şeyi var. Bunu tek tipleştirmek üzere yürütülen projeler gerçekten şey yaptı. Adeta tamamının üstünü örttü yani. Herkesi tırnak içinde etnik olarak değil, ideolojik olarak Türkleştirme isteği, çünkü etnik Türklükle ideolojik Türklüğü biraz farklı görüyorum ben. Bu anlamda bir tektipleştirmeyi beraberinde getiriyor ve bunu bertaraf etmek zorunda. Yani üzeri adeta çamurla kaplanmış bir mozaik var. O çamuru, o toprağı kaldırmalıyız ve o mozaikin üstüne su döküp tekrar görünür bir halde ve bir sanat eseri olarak karşımızda durmasına imkan tanımalıyız bence.
Evet hocam. Peki bu sivil toplum kuruluşları görüyoruz, sendikalar biraz daha aktifleştirildi, hı-hı, biraz daha ön plana çıkmaya başladılar. Peki sivil toplum kuruluşları yeni Türkiye vizyonunda nerede olacak?
Tam merkezde olacaklar gerçekten. Niçin? Şunun için. Şimdi liberallerin çok temel bir parolaları var. Yani temelde dile getirdikleri bir slogan var. Derler ki devlet beraber yaşamak zorunda olduğumuz bir canavardır. Bu canavarı kim ehlileştirecek? Kim kontrol alacak? Bir, hukuk. İki, STK'lar. Yani kamu otoritesinin haksız bir uygulamada bulunması yahut da kamuya bir takım tavsiyelerde bulunması sadece ve sadece STK'lar üzerinden mümkün olabiliyor. Onun için STK'ların zaman zaman devletin yanlış yapmasını, kamu otoritesinin haksız bir takım uygulamalarda bulunmasını engellemesi beklenir ve beklenmez. STK'lar bu işlevi yerine getirecekler. Sivilleşme sadece şu anlamda değil, hani bir askeri bürokrasi olmayan sivil gibi bakmamak lazım. Mesela belli bir örgütsel yapılanmanın içerisindeysen ve o örgütsel yapılanmanın talimatları doğrultusunda hareket ediyorsan da sivil değilsin yani. Sivil elbise giymekle ilgili değil yani. Sivil düşünceyle ilgilidir yani. Sivil toplum kuruluşları da bu noktaya doğru kayıyorlar. Eskiden böyle değildi Türkiye'de. Yani STK'lar çok büyük oranda daha çok kamu ideolojisinin yahut da devlet ideolojisini yaygınlaştırmak ve benimsetmek için var olan mekanizmalardı. Bugünlerde öyle bir şey yok. Yani tam tersine kamu otoritesinin sağladığı bir takım fırsatlar var ama o fırsatların sivil toplum alanına aktarılması gerekiyor.
Bir imparatorluktu. Hep kurmuşuz. Anadolu Selçuklu var, Selçuklu Devleti var, Osmanlı Devleti var. Bu coğrafya her zaman üç kıtaya yayılmış bir imparatorluktan Anadolu'ya sığmış bir ülkeye, bir cumhuriyete döndük. Biraz böyle bir kompleks vardı üstümüzde. Bu kompleks mesela şimdi Avrupa'da 5 milyon, Almanya'da yanlış hatırlamıyorsam 5 milyona yakın Türk yaşıyor. Diğer Fransa'da keza o kadar Türk yaşıyor. Şimdi biz acaba bu gurbetçilerimizden güzel şeyler gördük. Aslında bir nevi dışarıda özgürlük var, dışarıda güzellikler var sosyolojik olarak, ekonomik olarak. Biraz da halk bunu benimsedi. Yeni Türkiye vizyonunda halkı ön plana çıkartan bir yapı olacaktır değil mi hocam?
Tabii ki. Şimdi tabii bu dünyanın hızlı bir biçimde iletişim teknolojisinde ilerlemiş olması ve ulaşımın kolaylaşmış olması gerçekten inanılmaz bir kültürler arası bir karşılaştırma ve kültürleri keşfetme serüveni başladı aslında insanlığın. Bu kültürleri keşfetme serüveninde farklı yapılanmaların birbiriyle uyumlu bir biçimde çalışabileceğini de gördü bir nevi. Yani çok ciddi olarak dokundu buna. Bizim tabii şöyle bir avantajımız var. Biz gerçekte hani bir hamaset olarak, bir retorik olarak değil, iki kıtayı ve iki medeniyeti bağlayan bir noktadayız.
Evet.
Bizim yurt dışındaki akrabalarımız da aslında oradaki mekanizmayı görüp burayla mukayese ediyorlar. Ve buraya da taşıyorlar. Yani buradan da oraya bir takım şeyler taşıyorlar tabii ki. Kültürel değerler taşıyorlar. Dolayısıyla bu yeni Türkiye'nin bu anlamda bana göre bunlarla olan bağlantısını, mesela yurt dışındaki Türkler olan bağlantısını daha güçlü bir biçimde devam ettirmek ama onların oradaki sistemin bir parçası olarak var olmalarını istemektir yeni Türkiye'nin stratejisinde. Eski Türkiye'de bir an önce gidin orada çalışın, bir ev parası kazanın ve geri gelin.
İşçi dövizlerini tabii, bize getirin.
İşçi dövizler bize getirin veya buraya gelin falan diye. Yok, şimdi tam tersine biz büyük iş adamlarımız orada yatırımlar yapıyorlar. Çok büyük hizmet sunan şirketler var. Yani çok öyle hemen şey bir durum yok. Yani eskiye göre daha ilişkilerin yoğun olduğu bir şey. Son bir şey bu konuyla ilgili. Çok ben biraz yurt dışı Türkler üzerine kafa yoran ve Kanada'da da oradaki Türklerin çok kültürlük içerisinde nasıl yaşadıkları ile ilgili çalışan birisi olarak gerçekten bizim oradaki insanlarımız, yani yurt dışında bulunan vatandaşlarımızı mutlaka kendi ülkelerinde siyasi sistemin bir parçası olarak var olmalarına giden bir yolda ilerlemeni istemeliyiz. Tabii ki bütün bunların bir şartı var. Kendi özgün kimliklerini ve düşüncelerini korumak şartıyla, kültürlerini korumak şartıyla, evet.
Hocam, yeni Türkiye, eski Türkiye, bu kavramlar arasındaki en büyük fark herhalde
siyaset alanındadır.
Evet. Bu hangi sivil alanda?
Sivil siyaset alanıdır. Yani en büyük fark. Niye? Şimdi bakın, tekrar altını çizerek söylüyorum. Eğer demokrasiyle idare edileceksek, demokrasi şu demektir. Toplumun siyasete sisteme dahil olması demektir. Bireylerin kanaat sahibi olması ve bu kanaatlarını bildirmesi ve bunların projeye dönüştürülmesi demektir. Bu siyasetin işlevselleşmesi demek, bireylerin bu mekanizmanın içerisinde belirleyici birer aktör olması demektir. Yani nerede ne yapılacağını ben de karar vereyim demektir. Yani bu çok daha önce böyle değildi. Yani bunun altını özellikle çiziyorum. Mesela düşünün, hiçbir siyasetçi aslında kendi fikirleri doğrultusunda projeler uygulamadı yani. AK Parti'ye kadar. Ne rahmetli Erbakan, ne rahmetli Cevit, ne Sayın Türkeş, ne bilmem rahmetli Türkeş, ne başka birisi, Sayın Çiller, ne bileyim, pek çok bütün siyasetçileri sayabiliriz. Yani kimse kendi kafasındaki projesini açık yüreklilikle toplumla paylaşma imkanına sahip değildi. Paylaşamadı da zaten. Büyük bir problem diye. Bundan kaçındılar, bilmem şu oldu falan. Ama bugün artık bunu hayır deklare ediyoruz ve bu sivil siyaset üzerinden yürüyen bir dönüşüm. Dolayısıyla bu toplumdaki bireylerin, aktörlerin mekanizmanın içerisinde dahil olması demektir. O zaman mekanizma hem güçleniyor, hem çeşitleniyor, hem de mekanizmanın toplumsal alandaki meşruiyeti sağlanmış oluyor. Yani siz bir konuyu birileriyle konuşarak yapsanız ayrı bir şey. Kafanıza göre takılsanız, adamın kafasından geçin yapsanız bile adamın takınacağı tavır ayrı bir şey olur. Bizim geleneğimizde de var üstadım bu. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in en belirgin yöntemlerinden birisi de herhangi bir konuda karar alacağı zaman istişare etmesidir. Ki ayette de buyuruluyor zaten. İstişare gerçekten bizde çok önemli bir şey. İstişareden kasıt sadece işte bir kesimi toplayıp onların söylediği doğrultusunda illa bir adım atmak anlamına gelmez. Bir fikir alışverişinde bulunursun ama sonunda sen bir karar verirsin hangisini uygulayacağına. Yani illa ki o grubun söylediği doğrultuda karar vermen gerekmiyor.
Kıpta edilen şu anda en azından o Arap baharlarını düşünürsek bir Türkiye var.
Doğru.
Fakat hala bütün bu bölgesel çevrenin bir gözü bizim üzerimizde. Bir ışık bekliyorlar. Yeni Türkiye vizyonu bu ışığı sağlayacak mı hocam?
Yeni Türkiye aynı zamanda yeni dış politika demektir. Geleneksel dış politikamız nasıldı? Şöyleydi. Mümkün olduğu kadar ülkelerle herhangi bir şeye girmeden, yani böyle diplomatik bir dille birbirimizi övelim ve fazla ileri gitmeyelim. Yani bu kadar. Onun ötesi yoktu. Şimdi bakın, çok ilginç bir anekdot olduğunu düşünenlerden birisiyim gerçekten. Yeni Türkiye tam olarak şudur. Sayın Putin buraya geldiği zaman reisi cumhurumuzla oturup konuştular. Ve içeride özel bir konuyu konuşunca bunu biz basın önünde konuşalım mı diye sorulduğu zaman Tayyip Bey'in tabii ki konuşacağız demesidir aslında. Şeffaf bir biçimde. Bu çok Türkiye'ye inanılmaz bir imkan ve avantaj sağlayacak. Şeffaf yürütülüyor çünkü diplomasi. Diplomasinin şeffaf yürütülmesi karşı tarafın gizli yürütülmelidir tezini çürüttüğü gibi bir şey de sağlıyor. Yani diplomatik olarak seni güçlendiren bir şey yani. Büyük bir fırsat sunuyor. Bir defon yok, bir kusurun yok yani. İnanılmaz bir imkan sunmuş oluyor bu anlamda. Ben yeni Türkiye'nin tabii ki bu dış politikasının 3 aşağı 5 yukarı bu şeffaflık ve kendi istekleri doğrultusunda yani kendi toplumunun istekleri doğrultusunda mekanizma kuran ve bunu dönüştüren bir yapı olarak düşünüyorum. Evet.
Evet hocam, yavaş yavaş programın sonuna geldik. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ve bir başka programda tekrar konuk etmek istiyoruz.
Öyle mi ya? Vakit doldu mu yani? Ben de çok...
evet hocam, yetmiyor.
Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum.
Evet, değerli dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Türkiye Vizyonu programının sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle şimdilik esen kalın. Yeni Türkiye Vizyonu.